Ayrım 8, sayfa 81, Lazarus, Lars Kepler. Stella hapsedilen kızları düşünmeden edemiyordu. Buna rağmen onlarda ne yapacağını bilmiyordu. Onlara tecavüz etmek, onları dövmek istemiyordu. Direnmeden her şeye razı olacak kadar çaresiz kaldıklarını hayal ediyordu. Anderson ona geçmişini anlattırıyor, sadakatle ilgili karmaşık sorular soruyordu. Stellan bundan rahatsız olunca üstünlük sağlayabilmek için PDF dokümanı formunda bir tür Truva atı yaratmıştı. Dosya açıldığında Anderson'ın tam konumunu belirlemişti ve artık Anderson onun bildiğini biliyordu. Stellan adresini ele geçirmişti. Benimle uğraşma mesajını gönderdiğini düşünmüştü. Anderson'un cevabı beklenmedikten de çabuk gelmişti. Bunu yapmamalıydın diye yazmıştı. Güvenimi yeniden kazanmanın tek yolu kendine aşil tendonlarını keserken kaydetmen. Bu 11 gün önceydi. Stellan bunu şaka olarak algılamış gibi davranmıştı ama içten içe Anderson'un kızdığını biliyordu. Bir takım sıkıntılar yaşadığını ve bu işi rafa kaldırması gerektiğini söyleyerek meseleyi büyütmeden anlaşmadan çekilmeye çalışmıştı. Anderson'un cevabı artık çok geç olmuştu. Ne demek istiyorsun? Yakında ziyaretine geleceğim. Anderson çok üzgünüm diye yazmıştı Stellan. Amacım, bilgisayarının fanı son hızla çalışmaya başlayınca durmuştu. Seni ele geçirdim diye cevap vermişti Anderson. Hemen ardından Stella'nın ekranı kararmış, oda karanlığa gömülmüştü. Bilgisayar yeniden başlamış, sabit disk takırdayıp ekran titreşmiş, sonra bağlantı yeniden kurulmuş, Stella aniden ekranda kendini görmüştü. Anderson onun dizüstü bilgisayarını uzaktan kontrol ediyordu ve kamerayı aktifleştirmiş, onu masasında klavyenin yanında bir kahve kupasıyla üstsüz otururken görmüştü. Stellan kalbi küt küt atarak Dark Web'den ayrılıp sistem ayarlarına girerek internet bağlantısını kapatmış, Tor tarayıcısını bilgisayarından kaldırmaya çalışmıştı. Stellan o zamandan beri Darknet'e girmeye cesaret edememişti. İzlendiğine ve gözetlendiğine dair o boğucu his her geçen gün biraz daha büyüyordu. Herestals Gatan 18'in kapıları açıktı. Rolloff bacağını kaldırıp her zamanki gibi direğe işedi. Jepson mühendisliğin ve mavi bir kanvasla örtülmüş eski bir trolleybüsün yanından geçtiler. Stellan ve köpek çakıllı araç yolundan çıkıp ıslak çimenlerden yürümeye devam ettiler. Gümüş renkli büyük bir binayı geçip önünde metal basamaklar olan uzun, dar, endüstriyel sarı tuğla yapıya ilerlediler. Üstad, lastik ve mekanik atölyesi tabelası hala duruyordu ama iş yeri çoktan kapanmıştı. Stellan tasmayı yol çalışması tabelalarını destekleyen beton bloğa bağlayıp diz çöktü ve Rolloff'un ensesindeki gevşek deriyi sıvazlayıp ona hemen döneceğini söyledi. Düğmelere dokununca floresan lambalar titreşi buğuldayarak canlandı. Yoğun ışıklarını kirli banklara ve ağır montaj düzeneğinin üzerine yaydı. Beton zeminin eskiden makinelerin durduğu noktaları yağ lekeleri ve deliklerle kaplıydı. Artık kullanılmayan atölyenin izleri her yerdeydi. İflasın ardından yapılan açık arttırmada satılabilecek her şey götürülmüştü. Yalancı duvara yaklaşırken Rolloff'un dışarıda hırlamaya başladığını duydu. Stellan temizlik malzemelerinin olduğu dolabın kapısını açıp sanayi tipi elektrik süpürgesini çıkardı, üstsüz kadınların olduğu takvimi indirdi, uzun anahtarı kilide soktu ve gizli kapıyı iterek açtı. Gizli odada beton zemine sıkıca sabitlenmiş dayanıklı tel örgüden 3 kafes yapmıştı. Şu an işlerinde sadece IKEA'dan alınmış 3 sade yapılmamış yatak ve 3 plastik oturak vardı. Tavan lambası yatakların üzerine damalı gölgeler düşürüyordu. Küçük mutfak, lavabo, portatif ısıtıcı, musluğa takılabilen duş başlığı, mikrodalga fırın ve küçük bir buzdolabını ihtiva eden hepsi bir arada bir üniteden oluşuyordu. Stellan atölyeyi ateşe vermeden önce yapılacak en mantıklı şeyin kafesleri sökmek olacağını biliyordu. En uzaktaki kafese gitti ve levyeyi tuğla duvarla tel örgü panel arasına sokup itti. Kafesleri ortadan kaldırdıktan sonra Jepson'un önündeki otobüsten yakıt çekip her şeyin üzerine dökmeyi, sonra da bir radyatörü kullanarak yangını başlatmayı planlıyordu. Atölye tam değeri üzerinden sigortalanmamıştı ama artık arayıp şartları değiştirmeyi talep edemezdi. Stellan panelin bir tarafını çekip çıkardı, düşen paneli kendisinden uzağa itti. Telefonu çalınca levyeyi panele astı ve telefonunu çıkarıp ekrana baktı. Tanımadığı bir numaradan bir mesaj gelmişti. ''Kendi üzerine benzin dök ve...'' Stellan mesajın tamamını okumayıp Anderson'un numarasını nasıl bulduğunu bir türlü çözemeyerek telefonunu duvara fırlattı. ''Neler oluyor?'' diye fısıldadı ve telefonu parçalayana kadar üzerine bastı. Kafesleri sökmekten vazgeçti. Onlar da diğer her şeyle birlikte yanacaklarına göre kimse ne yaptığını anlamazdı. Aniden ışıklar söndü. Sigorta atmış olmalıydı. Stellan dışarı çıkmaya çalışırken içinde vida, köşe bentler ve çeşitli yedek parçaların bulunduğu kağıt torbaya takıldı. Ağır güvenlik kapısının kapalı olduğunu görünce onu çekerek açtı ve temizlik malzemelerinin olduğu dolaba, ardından atölyeye girdi. Bütün ışıklar sönmüştü. Kontür plakla kapatılmamış pencerelerden zayıf, gri bir ışık geliyordu. Stellan eski emaye düğmelerin bulunduğu sigorta kutusunun kapağının açık olduğunu gördü. Roloff dışarıda avlamaya başladı. Köpeğin tedirgin olduğu belliydi. Tasmasını çekiştirip hırlıyor, sonra tekrar avlıyordu. Bir pencerenin önünden bir gölge geçti. Birisi binanın etrafından dolaşıyordu. Stella'nın kalbi o kadar hızlı atıyordu ki boğazı acıdı. Ne yapacağını bilemez halde önündeki kapıya baktı. Kırık vincin zinciri arkasında sallanıyordu. Stellan arkasını döndü ama kimseyi göremedi. Kapıya doğru yürürken arkasından gelen hızlı ayak seslerini duydu ve ardından kafasında şiddetli bir acı hissetti. Şakağındaki dayanılmaz acıyla yana doğru sendeledi. Bacakları büküldü ve yere yığılırken gırtlağından inleme sesleri çıkardığını duydu. Sırtına giren krampla iki büklüm oldu, vücudu gerildi, sonra kontrolsüzce sarsılmaya başladı. Biri onu bir bacağından tutup sürüklüyordu. Nefesi kesilerek özür dilerim diye bağırırken gözlerini kırpıştırarak içine kan girmesini engellemeye çalıştı. Adam bir şeyler haykırarak ağzına bastı. Stellan bilincini tamamen kaybedene kadar adamın ayağıyla ağzına vurmaya devam ettiğini hissetti. Kendine geldiğinde yüzü ıslak ve sıcaktı. Yan yatıyordu ve başını kaldırmaya çalıştığında adamın eski masayı devirip bir elinde paslı bir testereyle geri geldiğini gördü. Adam karnını tekrar tekmeledi. Stella'nın nefesi beton zemine vuruyordu. Sürünerek dışarı çıkması ve Roloff'u çözmesi gerektiğini düşündü. Adam birkaç defa beline vurduktan sonra etrafından dolaştı. Stellan adamın onu ensesinden kavradığını, sivri bıçağı boynuna dayadığını ve testereyle kesmeye başladığını hissetti. Sesin değiştiğini duydu ve acının dayanılmaz olduğunu hissederken her şey silinip gitti. 17. Bölüm. Yuna ile Nils Olen asansörde birbirlerine bakmadan sessizce duruyorlardı. Erimiş kar yeri ıslatmıştı. 8. kattaki konferans salonuna çıkarken asansör boşluğundaki kabloların ıslığa benzer vızıltısından başka ses yoktu. Ulusal Cinayet Komisyonu'nda Nathan Pollock ilk toplantıyı duyurmuştu. Ulusal Operasyonel Birimi bünyesinde ölüm biçimi iki malum vakayla benzerlik gösteren kurbanların araştırılıp bulunmasından sorumluydu. Yuna yoğun bir şekilde konsantre olmuş, tümüyle odaklanmıştı. Kabanının yakası yamuktu, bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda duruyordu. Yurek Walter'ın Saga'nın kurşunlarından kurtulmasının teoride mümkün olabileceği konusunda mutabık olduklarına göre Yuna bu yolda ilerlemek zorundaydı. Yaklaşan felaket hissinden kurtulamamasının sebebi kurban seçiminin Yurek'in denge anlayışına uymamasıydı. Ne kurban seçimi ne de yöntem bir anlam ifade ediyordu. Yurek abartılı şiddetle ilgilenmez, istediği sonuca ulaşmak için gerekeni yapmakla yetinirdi. Almanya ve Norveç'te öldürülen adamların Yuna'yla bir bağlantısı vardı ama Yurek Walter'la bağlantıları olduğuna dair herhangi bir işaret yoktu. Rostock'taki kamp alanında kurbağanın kırbaçlanmış olması herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Adam mazoşist olabilir, kendine zarar vermiş ya da yüksek güvenlikli psikiyatri ünitesindeki diğer hastaların saldırısına uğramış olabilirdi. Usturaka işiyle dövüldüğü bile şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış değildi. Belki de Yuna hayal gücünün eseri olmuştu. Oslo'daki adamın sırtında sadece birkaç yara izi vardı. Bu yaralar ölümüne sebep olan saldırıda oluşmuştu belki de. Yuna asistanı Frippe'nin karısıyla golf oynamaya başladığından bahseden Nils'e odaklanmaya çalıştı. Gülümsemeye çalışırken yine aşırı tepki vermiş olabileceğini düşünmeye başladı. Yurek ölmüştü. Oslo'daki adamla kamp yerindeki adamı aynı kişi öldürmüş olmalıydı ve her iki olayın da kendisiyle kesin bir bağlantısı vardı. Yuna öldürülen cinsel suçlunun kendi cep telefon numarasını nasıl ele geçirmiş olabileceğini çözmeye çalışıyordu. Fabian Dissinger en azından Yuna polis teşkilatında çalışmaya başladığından beri İsveç'teki herhangi bir soruşturmada karşılarına çıkmamıştı. Oslo'daki mezar soyguncusu için de aynısı söylenebilirdi. Asansör yavaşlayıp durdu ve kapılar kayarak açıldı. Anya onları bekliyordu. Hiçbir şey söylemeden Yuna'ya sıkıca sarıldı, sonra bir adım geri çekildi. Hoşnut bir tebessümle onları konferans salonuna yönlendirdi. Üç küçük masa bitiştirilmişti. Birinin üzerinde kapalı bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra iki deste kağıtla bir klasör duruyordu. Kutusundan tozlu bir kablo sarkan bir de Noel şamdanı vardı. Alçak pencerelerde iç avlu direkler ve çanak antenlerle kaplı düz çatılar, nezarethane, egzersiz alanı ve eski polis merkezinin kulesi görünüyordu. Nathan arkalarından "Çok acelecisiniz," dedi. Kır saçlarını her zamanki gibi at kuyruğu yapmıştı ve siyah bir palto, dar bir pantolon ve kalın topuklu ayakkabı giymişti. "Nasıl gidiyor?" diye sordu Yuna eski arkadaşının elini sıkarken. Nathan her zamanki gibi "Boktan ama idare ediyoruz, teşekkürler," diye cevapladı. Yuna duvara doğru yürüyüp polis memurlarına, ergen çocuklarına göz kulak olmalarını söyleyen bir posterle Noel resmini indirdi. "Nathan Noel'in odanın Feng Shui'sine uymadığını düşünüyor," dedi Anya. "Elinde ne var?" dedi Yuna sandalyelerden birine oturarak. Nathan at kuyruğunu istediği tarafa getirmek için başını hafifçe sallayarak dizüstü bilgisayarını açtı ve Europol'le aralarındaki bilgi alışverişinden bahsetmeye başladı. "Son 6 ayda şiddet içeren saldırılar, cinsel suçlar gibi ağır suçlar işlemiş ya da akıl hastası kurbanlarla ilgili bilgi istedik. Dayak ve kırbaç izlerini özellikle vurguladık," diye ekledi Anya. "Terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve mali suçları hariç tutmalarını istedik," diye devam etti Nathan. "Bu kriterlere uyan herhangi bir cinayet olmadığını söylediler," dedi Anya sürahiden 4 bardak su doldururken. "Ama istatistiksel olarak baktığımızda birkaç tane olmalı," diye devam etti Nathan. "Bunun üzerine ulusal polis yetkilileriyle temasa geçtik. Ardından her bölge ve departmanla ayrı ayrı irtibat kurduk." "Zor olduğunu söylemek istemiyorum ama Avrupa'da 45 farklı ulus devlet var. Bu da çok sayıda daire başkanlığı olduğunu gösteriyor," diye açıkladı Anya. "Bazıları şüpheyle yaklaşıp detay vermek istemiyor ama en büyük sorun muhtemelen..." Susup iç geçirdi. "Bu durum biraz pis bir hal alıyor," diye devam etti. "Ancak genel olarak polis bir suçlunun başka bir suçluyu öldürdüğü vakalarla pek uğraşmıyor. Ve en azılı suçlulardan biri öldüğünde alışılmış tepki rahatlama oluyor. Resmi tutum bu değilse de kaçınılmaz olarak bir pedofil öldüğünde kimse kişisel olarak motive olmuyor. Diğer bölgeleri, diğer ülkeleri aramakla vakit harcamıyor." "Bir Macar memur bana Duarte gibi görünmek istemediğini ancak Herhangi bir cinayeti teşvik edecek kadar ileri gitmeseler bile toplumun bunlardan arınmasına bir itirazları olmadığını anlattı dedi Nathan. Bir İngiliz başkomisere Tottenham'a taşınırsa katilimizi maaşa bağlayacağını söyledi. Yuna bardağını kaldırıp suyun yüzeyine ve masada bıraktığı yuvarlak yarı saydam gölgeye baktı ve ilk defa bir derece rahatladığını hissetti. Yurek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaz, suçluları cezalandırması gerektiğini asla hissetmezdi. Onun yöntemi bu değildi. Nathan masanın ortasındaki tabaktan bir elma alarak ancak şunu da belirtmeliyim ki soruşturmamız henüz bitmiş değil dedi. Şu ana kadar aldığımız ve bu kriterlerle eşleşen 3 cevabı görmek istersiniz sanırım. Yuna'nın kafasının içine bir şey kükredi sanki. Parmak uçlarını sol şakağına bastırarak eşleşmek mi diye tekrarladı. Bakalım dedi Nathan dizüstü bilgisayarındaki bir dosyayı açarak. Aslında bunu elde etmek için epey uğraştık. Başta herhangi bir cinayet vakası olmadığını söylediler. Sonra Gdansk'taki bir üst düzey yetkilisiyle görüştüm. Hiç tereddüt etmeden bana Vistula nehrinin ölü Vistula olarak bilinen terk edilmiş kolunda orta yaşlı bir adam bulduklarını söyledi. Adam boğulmamış, ölene kadar dövülmüş, yüzü ısırılmış ve kafası vücudundan neredeyse ayrılmış. 3 cinayet ve bir cesede zarar verme suçundan hapisteydi dedi Anya. Yona başka ne var diye sorarken ağzı aniden kurumuştu. Nathan bu sabah Salvatore Gianni ile konuştum. Selam söyle diyerek elmasından bir ısırık aldı. Teşekkürler diye mırıldandı Yona. Salvatore, Milano yakınlarındaki Segrate'de işlenen bir cinayetle ilgileniyor. Patrizia Tuttino adında bir kadın geçen perşembe San Raffaele Hastanesi Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünün önünde kendi arabasının bagajında boynu kırılmış halde bulunmuş. Evinde yapılan aramada cinsiyetini değiştirmeden önce en az 5 defa kiralık katil olarak cinayet işlediği ortaya çıkmış. Nathan kaşlarını çatarak dizüstü bilgisayarının tuşlarını tıklattı. Ardından ekranı Yuna'ya çevirerek bir fotoğraf gösterdi. Hastane binasının kubbesinin gölgesi kaldırıma ön tampon hasar görmüş kırmızı bir Fiat Panda'ya düşüyordu. Açık bagajda yatan bir ceset vardı. Kafasının üzerindeki plastik çantanın içine ruj bulaşmıştı. Elbisesi ve kürk mantosu çamura bulanıp kararmıştı. Uzun boylu, dolgun göğüslü, geniş kalçalı, dizleri kalın bir kadındı. ''Ya üçüncü kurban?'' diye sordu Yuna. Nathan aldığını uğuşturdu. ''Belarus'ta Brest-Litovsk'un dışında popüler bir milli park var. Bialovies Ormanı, geçen hafta Doğu Slavların Noel babası Ded Moroz için kurulan yeni turistik mekanda çöp kutularının arkasındaki çalılıklarda bir erkek cesedi bulunmuş.'' Kurban parkta bekçi olarak çalışan bir adam. Vahşice saldırıya uğramış. 2 kolu kırılmış ve ensesinden vurulmuş. Maxim Rios adında biri. Anlıyorum dedi Yuna. Belarus'tan meslektaşımız adamın son 1 yıl içinde kendi deyimiyle yetimhanedeki zavallı bir çocuk gibi kırbaçlandığını söyledi. Düşünmeliyim dedi Yuna. Fotoğraf ve cevap beklediğimiz daha birçok ülke var. Anya'nın da dediği gibi bazı suçluların ölmesine çoğu ülkenin itirazı yok. Yuna ellerini yüzüne kapatmış Marsilyalı polisin alaycı cevabını anlatan Nathan'ı dinliyordu. Bunun gibi bir seri katil yok diye düşündü Yuna. Bazen bir seri katil öldürme dürtüsüne bahane olarak toplumun temizlenmesi gerektiğini söylerdi. Ancak böyle örneklerde kurbanlar genelde eşcinseller, fahişeler ya da belirli etnik veya dini grup mensupları olurdu. Bu Yurek olamazdı. O birini sırf ahlak yoksun olduğu için öldürmezdi. Kimin ne olduğuyla ilgilenmezdi. Tabii çıkarına bir durum yoksa diye düşündü Yuna birden ve sandalyesinden fırladı. Cinayetlerin toplumu arındırmakla ilgisi yoktu. Bu bir yarışma, bir müsabakaydı. Yıkıcı bir mücadeleyle karşı karşıyaydılar. Yuna sandalyesini masanın altına iterek o yaşıyor diye mırıldandı. Jurek Walter yaşıyordu ve kendine en uygun suç ortağını bulmak için adam toplayıp onları test ediyordu. Arayışını ahlaki sınırları olmayan insanlarla sınırlandırmıştı. Jurek'in kardeşinin yerini alacak son derece sadık, en ufak hatada cezalandırılmayı kabul edecek birine ihtiyacı vardı. Jurek Oslo'daki adamın Summa'nın kafatasını almasını planlamamıştı. Kamptaki adamın beni aramasını da istememişti. Bu eylemler onun beyin yıkamalarının yan ürünleriydi sadece. Cesetlerin yığılması seçimin yapıldığı anlamına geliyordu. Şu ana kadar bulunan kurbanlar sonraki aşamaya geçemeyenlerdi. Katilleri motive eden buydu. Bir türlü tanımlayamadıkları motivasyon. Yuna Nathan'ın kendisine bir şeyler söylediğinin farkındaydı ama onu duymuyor, hiçbir şey algılayamıyordu. Yuna, ne oldu? Yuna döndü ve kararsız adımlarla yürüyerek kapıyı açtı. Tabancasının kolunun altındaki kılıfta olup olmadığını kontrol etti ve asansöre doğru yürürken telefonunu çıkarıp Lumi'nin numarasını bulmaya çalıştı. Anya koridorda ona yetişti. Neler oluyor diye sordu endişeyle. Gitmeliyim dedi bir eliyle duvara uzanarak. Az önce Üstad'da görmen gereken bir e-posta aldık. Bölge polisi bir sanayi sitesinde bir erkek cesedi bulmuş. Kafası, yüzü ve göğsü parçalanmış. Yuna asansöre doğru ilerlerken yanlışlıkla bir kadın salon hokeyi turnuvasının afişini indirdi. Anya arkasından bu örüntüye uyuyor diye seslendi. Kurbanın adı Stellan Ragnarsson. Kız arkadaşıyla annesini boğazlamaktan hapis yatmış. Yuna adımlarını hızlandırırken telefonu kulağına götürdü. Asansörün düğmesine bastı ama bir türlü gelmeyince merdivenden koşarak inmeye başladı. Lumi diye cevapladı kızı kısık bir sesle. Ben baban dedi Yuna ve durdu. Merhaba baba, dersteyim, şu an konuşamam. Yuna sözünü kesip içinde biriken paniği bastırmaya çalışarak Lumi dedi beni dinle, Helsinki'deki güneş tutulmasını hatırlıyor musun? Kızı birkaç dakika hiçbir şey söylemedi. Yuna'nın alnı ve boynu endişeden boncuk boncuk terlemişti. Lumi sonunda evet diye cevaplayıp güçlükle yutkundu. O gün aklıma geldi de. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Seni seviyorum.
Ben de seni seviyorum baba.
8. ayrımın sonu. Sayfa 91.